Ayrım 8, Sızıntı, Wikileaks'te Ünlü Türkler, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Sayfa 114. Erdoğan'ın Danışmanları. Wikileaks belgeleri ABD'nin Erdoğan'a bakışının olumlu olmasına rağmen çevresine şüpheyle yaklaştığını gösteriyordu. Son dönemde popüler olan ifadeyle söyleyecek olursak Erdoğan iyiydi ama çevresi kötüydü. 20 Ocak 2004 tarihli belgede Başbakan Erdoğan'ın danışmanları için şu tespit yer alıyordu. Erdoğan kritik durumlarda kendisine haber sağlayacak ya da olabilecekleri öngörüp engelleyecek danışman eksikliğini yaşamaktadır. Danışmanlardan hiçbiri Türk Silahlı Kuvvetleri ile iyi ilişkilere sahip değildir. Erdoğan hükümeti yasal düzenlemeler, uzun erişimli reform girişimleri ve dış politika konularında halka danışıp onların fikirlerini alma ya da kamuoyunu hazırlama konularında başarısız olmuştur. Bunun bir neticesi olarak AKP toplumda gizli bir İslami gövdesi varmış, ülkeyi pazarlıyormuş gibi bir intiba yaratmaktadır ve bu durum muhalif elitler tarafından siyaseten kullanılmaktadır. Amerikalılara göre Başbakan Erdoğan'ın dış politika danışmanları da bilgisiz, yetersiz ve yolsuzluğa bulaşmış isimlerdi. 30 Ocak 2004 tarihli belgede yalnız ABD'lilere göre değil, AKP'li isimlere göre de Erdoğan'ın danışmanları hakkındaki kanaat aynıydı. Belgede durum şöyle anlatılıyordu. Bakanlardan milletvekillerine ve partinin entelektüel isimlerine kadar AKP içinde temas halinde olduğumuz bütün isimler Erdoğan'ın dış politika danışmanlarını Cüneyt Zapsu, Egemen Bağış, Ömer Çelik, Mücahit Arslan ve Özel Kalem Müdürü Hikmet Bulduk yetersiz, bilgisiz ve yolsuzluğa bulaşmış kişiler olarak nitelendirilmektedir. Erdoğan'ın danışmanlarının o günden bugüne değiştiği biliniyor. Amerikalılara Erdoğan'ı deliye süpürmeyin diyen Cüneyt Zapsu'nun yerini bugün SETA'nın başındaki İbrahim Kalın aldı. Erdoğan'a daha sonra danışman olan ve bugün Dışişleri Bakanlığı'na kadar yükselen Ahmet Davutoğlu için ise ABD'liler şu tespiti yapıyordu. Erdoğan karizmasına, içgüdülerine, internette yayınlanan komplo teorilerine ve yeni Osmanlıcı fantezilerin içinde kendini kaybeden danışmanlarının verdiği süzme bilgilere güveniyor. Örneğin İslamcı dış politika danışmanı ve Gül'ün yakın adamı Ahmet Davutoğlu gibi. Davutoğlu Batı ile iyi ilişki kurarak da Türkiye'nin Arap dünyasına liderlik edebileceği anlayışına sahip bir lider. Arap dünyasında Batılılar için fırsat olabilecek bir liberalizasyonun İslamcı unsurlar için gerçekleşebileceği fikrine dayanan Davutoğlu, AKP'nin dış politika ideologlarından biri. Son dönem Arap dünyasında gerçekleşen dönüşümleri de savunan Davutoğlu, bu dönüşümlerde Türkiye'nin görev almasını istiyor. Erdoğan'ın danışmanları konusunda dikkat çeken bir nokta var. Amerikalılara göre Erdoğan danışmanları aracılığıyla gölge bir dışişleri bakanlığı oluşturdu. Geleneksel Türk dış politikasını savunan diplomatların etkinliğini zaman içinde Erdoğan'ın danışmanları üstlendi. Kimi görüşmelere diplomatlar alınmazken Hamas lideri Halit Meşal Ankara'da AKP genel merkezinde ağırlanıyordu. 11 Ağustos 2006 tarihli belgede durum şöyle ifade ediliyordu. Türk Dışişleri Bakanlığı diplomatları ile Başbakan Tayyip Erdoğan'ın çevresindeki dar danışman kadrosu arasında uzun süredir yaşanan ihtilaf son zamanlarda iyiden iyiye kendini göstermeye başlamıştır. Bu bölünme halinin yaşanmasındaki en önemli faktör gerek Başbakan Erdoğan'ın gerekse Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün pek çok girişiminin sorumluluğunu üstlenmeye oldukça hevesli gözüken Başbakanlık Danışmanı Ahmet Davutoğlu ile olan yakın ilişkileridir. Son günlerde bu konuda yaşanan sıkıntılar kağıt üstüne daha çok yer tutmaya başlamıştır. Yaşanan bu iç tartışma hükümetin dış politikada ve uluslararası alanda attığı tüm adımları etkilemektedir. ABD elçisine göre Erdoğan'ın danışmanları dış politika tercihlerinde iç politikaya neyin iyi geldiğine öncelik veriyordu. ABD'lilere göre Türk dışişleri yalnız Türkiye'nin geleneksel kurumlarıyla iyi ilişkileriyle bilinmiyor. Buna ek olarak dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün de etkisini taşıyordu. Abdullah Gül dışişlerindeki etkinliğiyle Kıbrıs gibi meselelerde devlet ve ordu kurumları arasında bir köprü oluşturuyordu. Ancak Gül'ün bu ağırlığını terk etmesi Erdoğan'ın danışmanlarını dış politikada ön plana çıkarıyordu. Aynı belgede elçinin dile getirdiği önemli bir ifade daha var. Dışişleri Bakanlığı'na bağlı diplomatların Erdoğan'ın danışman kadrosundan ayrıştırılması yeni fırsatlar yaratabilir sözleriyle ifade edilen yaklaşıma göre danışmanlar dışişleri bürokrasisini aşabilirdi. Ancak söz konusu danışman kadrosunun maceralarına da dış politikayı terk edebilirdi. Nihayetinde durum ABD açısına göre ikinci seçeneğe yakın görünüyordu. 2006 yılında Hamas'ın Ankara ziyareti, Ahmedinejad ile görüşmeler, Gazze'de yaşananlara ilişkin açıklamalar ABD'nin eleştirilerine neden oluyordu. Belgelerde bu politika Erdoğan'ın danışmanlarına bağlanıyor. Danışmanlar o kadar etkinlerdi ki, o dönem Erdoğan'ın danışmanı olan Ahmet Davutoğlu, Suriye'de Beşar Esad ile görüşürken Türkiye'nin Suriye Büyükelçisi kapıda bekliyordu. Kapatma davası. WikiLeaks belgeleri ABD'nin AKP'ye şüpheyle bakmakla beraber özellikle Türkiye içinde yürüttüğü reformları desteklediğini gösteriyor. ABD elçilerine göre AKP Türkiye'de laik elitlerle mücadele ederken Türkiye'yi batıya entegre ediyor. Bu haliyle ülkede desteklenmesi gereken kanadı temsil ediyor. Büyükelçi Wilson imzalı 21 Mart 2007 tarihli belgede AKP'ye yönelik cumhuriyetçi kesimin endişeleri değerlendiriliyor. Muhalefetin AKP'nin laikliği yıkacağına dair söylemenin topluma korku salmak için kullanılan gerçek dışı bir iddia olduğunun anlatıldığı belgede laiklerin korkularının yersiz olduğu vurgulanıyor. Cumhuriyet mitinglerinin arifesinde ve Cumhurbaşkanlığı tartışmalarının yaşandığı günlerde ABD elçisi eşi türbanlı, İslamcı bir cumhurbaşkanının ülkeyi karanlığa sürükleyeceği endişesini dramatik reklam kampanyası ifadesiyle eleştiriyor. Belgede AKP'nin iktidarı süresince olgunlaştığı inancının ABD tarafından da paylaşıldığı görülüyor. Erdoğan'ın bu hassas dönem içindeki tutumu şöyle anlatılıyor. Söylemleri ve üslubuyla partisi içindeki hassas dengeleri korumaya çalışan Erdoğan, diğer yandan laik kesimin yarattığı gerginliği azaltmaya çalışmıştır. ABD elçisine göre AKP'nin başarısı yolsuzluğa daha az bulaşmış olmasından ve etkin çalışmasından geliyor. Mart 2007'de AKP şöyle tarif ediliyordu. Bugün AKP merkez sağda muhafazakar, İslam kökenli ve aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün batılılaşma ve modernleşme ilkelerini bir parça daha ileriye taşıyan bir parti olarak görünmektedir. AKP'nin reformlarına duyulan inanç ise şu sözlerle vurgulanıyor. AKP tarafından yapılan değişimlerin ülkedeki geleneksel yerleşik güç dengesini değiştirmesi ve sivil idareleri güçlendirmesi kaçınılmazdır. Aynı belgede Erdoğan'a şu tavsiyede bulunuluyor. Ilımlı herkesi kapsayıcı söylemine devam etmesi gerekmektedir. ABD'nin Türkiye'de tek seçenek olarak gördüğü partiye açılan kapatma davasını eleştiriyle karşıladığını söylemeye gerek yok. 11 Nisan 2008 tarihli belgede dava şöyle değerlendiriliyor. 9 ay önce yapılan seçimlerde %47 oy alan, 85 seçim bölgesinin 76'sında çoğunluğu kazanan bir siyasal parti hakkında yasal içeriği zayıf bir iddianame ile kapatma davası açmak, Türkiye'deki demokratik değerlerin ve kanunların uygulanışının bir hicvi gibidir. ABD elçisi AKP'nin kapatılmasına eleştirel yaklaşıyor. Olası bir kapatılma kararına karşı olduğu net olarak söylenebilir. Nihayetinde WikiLeaks belgeleri AKP'yi Erdoğan'ın temsil ettiği milli görüş çizgisini merkeze taşıyan gelenekle Abdullah Gül'ün başını çektiği Gülen cemaatinin siyasal kollarının koalisyonu olarak tarif ediyor. Ülke içindeki İslamcı söylemini eleştirel bulmakla beraber Kemalist cumhuriyetçi kesimler karşısında sürdürdüğü politikayı olumlu buluyor. ABD'ye şüpheyle bakan muhalefet ile karşılaştırıldığında AKP'yi gerçekçi ve uzun süreli bir iktidar odağı olarak tanımlıyor. AKP'den İslamcı kesimi daha liberal politikalarla buluşturması bekleniyor. Tüm bu öngörülerin ve beklentilerin ne kadar gerçekleştiği tartışılabilir. Abdülkadir Aksu. Kuşkusuz WikiLeaks belgelerinde en ağır ifadeler eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu hakkında kullanılıyordu. Önce Abdülkadir Aksu'dan biraz söz edelim. Aksu AKP'den önce de uzun yıllar boyunca siyasetin içinde olmuş bir isim. Sağ kökenli partilerin hemen hepsinde görev alan Aksu, ANAP döneminde 1989-1991 yılları arasında, AKP hükümetinde ise 2002-2007 yılları arasında İçişleri Bakanlığı yaptı. Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nde de siyaset yapan Aksu, son 25 yıl boyunca neredeyse kesintisiz olarak çeşitli partilerin Diyarbakır ve İstanbul milletvekili oldu. Devleti biliyor. Abdülkadir Aksu'nun AKP içinde önemli bir özelliği ise devleti bilen bir isim olmasıydı. 1973 yılından 1987 yıllarına kadar kaymakamlık, valilik, emniyet müdürlüğü görevlerini çeşitli illerde yürüttü. Aksu Diyarbakır'a sonradan yerleşen Arnavut bir aileden geliyordu. Dedesi Diyarbakır'a gelince Kürt Cemil Paşa'nın damadı olmuş, Aksu'yu her dönem Diyarbakır milletvekili yapan karışım ortaya çıkmıştı. Kısacası Aksu'nun bir yanı gayri resmi olarak Kürt, öbür yanı resmi olarak devletti. Hep düzene uyan, liderine biat eden bir isimdi Aksu. O kadar düzene bağlıydı ki TDK'nın yayınladığı Diyarbakır Ağzı isimli kitapta annesi Vediye Hanım Aksu'nun başka bir kızı sevmiş olmasına rağmen ailesi istediği için dayısının kızı Emine Hanım ile evlendiğini anlatıyordu. Düzene hiç karşı gelmemiş Aksu, Vecdi Gönül ve Cemil Çiçek ile beraber AKP'nin devletle hep uyumlu çalışmış kanadını temsil ediyordu. Suikastlar hep onun döneminde oldu. Profesör Doktor Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Turan Dursun, Hiram Abbas, Bahriye Üçok, Mustafa Güngör, Necip Hablemitoğlu, Rahip Santoro, Danıştay saldırısı, Hrant Dink suikastleri ve son olarak Zirve Yayınevi katliamına kadar uzanan siyasi cinayetlerin tamamında İçişleri Bakanlığı'nda görevinde bulunan Aksu, bu cinayetlerin faillerini bulma konusunda eksik kaldığı için kamuoyunda çok eleştirildi, cinayetleri ciddiye almadığı için suçlandı. Malatya Zirve Yayın Evi'nde işlenen misyoner cinayetleri sonrası Aksu gazetecilere gülerek açıklamada bulunmuştu. Tavrı Yeni Şafak yazarı Kürşat Bulumin tarafından şöyle eleştirilmişti. İnanılır gibi değil. Misyonerlik yaptıkları için 3 kişi henüz birkaç saat önce boğazlanmış. Ama Bakan Bey espri yaparak gülümsüyor. Ardından gülümseme gülmeye dönüştü. Çok şaşırtıcı bir biçimde gazeteciler de başladı gülüşmeye. Sanırsınız ki İçişleri Bakanı Malatya vahşeti hakkında bilgi vermeye değil de bir stand-up gösterisine çıkmış. Aksu döneminde işlenen cinayetlerin hiçbiri tam olarak aydınlatılamadı. Hemen hepsinde devlet görevlilerinin ihmali olduğu ortaya çıktı. Ancak Aksu bakanlık koltuğunda oturmaya devam etti. Eroin iddiası. Devletin görünen yüzü kadar görünmeyen yüzünü de bilen Aksu hakkında siyasi yaşamı boyunca pek çok iddia ortaya atılmıştı. Kumarhaneler kralı Ömer Lütfi Topal'a ait 7 kilo eroini taşırken 1994 yılında İsviçre'de yakalanan ve verdiği ifadelerle pek çok uyuşturucu operasyonunun yapılmasını sağlayan THY eski teknisyeni Mustafa Akman, Abdülkadir Aksu'nun uyuşturucu kaçakçılığına bürokratik destek verdiğini ifadesinde anlatıyordu. Akman'ın verdiği ifadeden uyuşturucu kaçakçılığı için THY teknisyenlerinin kullanıldığı anlaşılıyordu. Akman ifadesinde kendi görevi için şunları söylüyordu. Uyuşturucu kuryeliğini kabul ettiğim zaman görev yaptığım yer kuryeliğe uygun değildi. Hemen ertesi gün benim tayinim yapıldı. Sorduğumda tayinimi Aksu'nun yaptırdığını öğrendim. Akman Abdülkadir Aksu ile Akgün Otel'de buluşmalarını anlatıyor. Görüşmede bulunduğunu iddia ettiği Aksu'nun sevgilisi diş doktoru A.Ö.'nün de adını veriyordu. Daha sonra ifadesi sırasında Aksu'nun adını ifadeden çıkarması için baskı gördüğünü basına açıklıyordu. Abdülkadir Aksu hakkında ortaya atılan iddialar bununla da sınırlı değildi. Kürt kökenli birçok sabıkalı çete üyesinin aldıkları silah ruhsatlarının Aksu'nun izniyle verildiği iddiası kamuoyunda çok tartışıldı. Adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan Behçet Cantürk, 1991'de Diyarbakır Valiliğine başvurarak can güvenliği bulunmadığı gerekçesiyle kendisine silah ruhsatı verilmesini istedi. Dönemin Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican olumsuz yönde karar belirtmesine rağmen Abdülkadir Aksu Cantürk'ün silah ruhsatı almasına izin verdi. Cantürk öldürüldüğünde belinde Abdülkadir Aksu'nun imzasını taşıyan ruhsatlı silahı vardı. Can Türk ile Aksu karşılaştıklarında birbirleriyle tokalaşabiliyordu. 27 Temmuz 1990 tarihli Güneş gazetesinde Aksu ile Can Türk'ün Diyarbakırlılar gecesinde karşılaştıkları babalarla sarmaş dolaş bir bakan başlığıyla haber olmuştu. Kürt mafyasında bulunan ruhsatlı silah miktarı bilinmemesine rağmen basına yansıyanlara göre bu sayı 2000'in üzerindeydi. Cumhuriyet 1 Ekim 1993. Aksu'nun adı yakın dönemde Sauna çetesinin düzenlediği söylenen komploda da geçiyordu. Sauna çetesi lideri Kasım Zengin, 4 Aralık 2005 tarihinde kendisi için çalışan Serdar Yük ve Suna adlı kadın ile yaptığı telefon görüşmesinde şunları söylüyordu. Suna, ben Yenikent'te komutan ile birlikteyim. Yarın için bir görevimiz var. Orada 2 tane kız var ya, o kızlar İçişleri Bakanı'nı biliyorlar. Tamam mı? Abdülkadir Aksu'nun. Operasyon için babadan teyit alalım. Operasyon yapacağız. Aksu söz konusu konuşmayla ilgili kendisine yapılan herhangi bir şantaj olmadığını, Kasım Zengin'in 2 kadınla birlikteyken karısına yakalanan Serdar Yük'ü kurtarmak için yalan söylediğini anlatıyordu. Dönemin İçişleri Bakanı Aksu kadınlar konusunda dikkatli misiniz sorusuna şöyle yanıt veriyordu. Bu kadar yıl İçişleri Bakanlığı yaptım. Her konuda dikkatliyim. Kadınlar konusunda da dikkatliyim. Akrabalık ilişkileri. Aksu'nun akrabalık ilişkileri de siyaset hayatı boyunca tartışma konusu oldu. Türkiye Şeker Kurumu Başkanlığı'na 2006 yılında Abdülkadir Aksu'nun kardeşi Mehmet Azmi Aksu atanırken, 2003 yılında İzmir Valiliği görevine Abdülkadir Aksu'nun kuzeni Yusuf Ziya Göksu atanıyordu. Göksu'nun Aksu ailesiyle yakın ilişkileri bulunan Diyarbakırlı iş adamı Halis Toprağa ait kredi kartı milleriyle İngiltere'ye uçması kamuoyunda çok konuşuldu. İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun diğer kardeşi Hayrullah Nur Aksu ise BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nde görevlendiriliyordu. Abdülkadir Aksu'nun en çok konuşulan akrabası kuşkusuz oğlu Murat Aksu idi. Murat Aksu hakkında kamuoyunda olumlu bir kanaat olduğunu söyleyemeyiz. Önce Türkiye Boks Federasyonu'nda, ardından Türkiye Kayak Federasyonu'nda ve son olarak da Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetim kurulu üyesi olan Murat Aksu, bu görevlerinden istifa ederek 2004 yılında Beşiktaş'a ikinci başkan oldu. Beşiktaş başkanlığına adaylığını koydu, ancak Yıldırım Demirören karşısında kaybetti. Murat Aksu, Türkiye Jokey Kulübü hakkında soruşturma başlatıldığında ise TJK'nın avukatı olarak göreve başladı. Buradaki maaşı iddialara göre aylık 7500 liraydı. Murat Aksu 2005 yılında ortağı olduğu Kalpex Kalyon isimli firmanın Polonya'da bir şirkete hayali ihracat yaptığı iddiasıyla ifade verdi. Murat Aksu'nun kamuoyunda yarattığı rahatsızlık bu kadar değildi. Mustafa Süzer tarafından hortumlandığı gerekçesiyle TMS tarafından el konulan Kent Bank dosyasının soruşturması sırasında Süzer'in hukuk danışmanlığına getirildi. Süzer dosyasının tavsaması bundan sonra başladı. Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adalet Bakanlığı'na gönderdiği 12 Mayıs 2005 günlü istinabe yazısı bir türlü Adalet Bakanlığı'na ulaşamadı. Tempo dergisinin 17 Kasım 2005 tarihinde verdiği habere göre olayı soruşturan Hanefi Avcı Abdülkadir Aksu'yu arayarak oğlunun Süzer'i savunmasının etik olmadığını anlatıyordu. Bu durum Avcı'nın görevden alınmasıyla sonuçlandı. Nihayetinde devletin taraf olduğu bir davada İçişleri Bakanı'nın oğlu sanığı savunuyor ve sürecin işleyişinde ciddi aksamalar yaşanıyordu. Murat Aksu'nun ilginç ilişkileri Ergenekon davasında da çok konuşulmuştu. İsterseniz sizi 9 Mart 2010 tarihli duruşmada sanık İbrahim Özcan'ın verdiği ifadeye götürelim. İstanbul'un hafriyat işlerinin sorulduğu bir tek insan vardır. Büyük hafriyatlarda Murat Aksu ve onun şirketleri vardır. Abdülkadir Aksu'nun oğlu. Ondan izinsiz İstanbul'da kolay kolay kamyon yürümez. Kimse hafriyat yeri açamaz. Mümkün değil. Çünkü emniyetin elindedir. Emniyetin yol vermediği bir tane taksi bile trafikte çalışmaz. 5 dakika sonra sizi bağlarlar. Hiçbir şey bulamazsa tebeşirin yok der bağlar. Kamyon ile bir tonajına cezayı keser, kamyonu bağlar. Bir yere gece kaçak döküm yaptırır, o kaçak dökümleri yapmanın cezası da büyüktür. Kamyonu verseniz kurtulamazsınız. Tonaj cezaları da keza öyledir. İşte o dönemde çalışamadık. Hatta bir ara bunlarla ben Abdülkadir Aksu'nun oğluyla da çok şey ettim de. Bana ortağını da gönderdi, beraber de yapalım. Benim işim olmaz senle dedim. Felsefi olarak uymaz. Fıtrat o. Ben dünyaları kazanacağımı bileyim. Ben fikren kanı uyuşmayan bir adamla dünyayı versem bir araya getiremezsin beni. Adamlar İstanbul'da terör estiriyorlardı. Daha sonra çıktı. Hatta bazı bir telefon konuşması var, koymamışlar. Telefonlarımızı dinledikleri dönemde o telefon konuşmasını da koysalardı, o bu döküm işlerinde kimin ortak olduğunu. Sayın savcılar, o telefon konuşmalarını niye koymadılar acaba, merak ediyorum. Orada isimler geçiyordu, beni arayan da emniyetçi. Ha, o isimler kim? Murat Aksu. Kim? Valinin oğlu. Kim? Balıbey'i, eski Milli Eğitim Müdürü'nün oğlu, Topbaş'ın ortağı, ortaklar, Kemerburgaz'da avzalarda dökümler, Ümraniye'de dökümler. Döküm işlerinin inşaat piyasasındaki ismi resmi eroindir. Büyük para, rant, vergi yok, her şeyin dışında yani milyar dolarlar. Abdülkadir Aksu'nun oğlu ve birçoğu servetlerini buradan. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı oğlun, dökümler sizin olsun, en büyük parayı. Sanırız anlaşıldı. Hem Türkiye'nin en uzun İçişleri Bakanlığı yapmış üçüncü ismi olan Abdülkadir Aksu hakkında hem de oğlu Murat Aksu hakkında uzun yıllardır çeşitli iddialar yazılmaktaydı. Ancak WikiLeaks belgelerinin ortaya çıkmasıyla o iddialar yüksek sesle dile getirilmiş oldu. Aksu hakkında Gül'e yakın iddiası. Abdülkadir Aksu'nun adı 8 Haziran 2005 tarihinde ABD'nin Ankara Büyükelçiliği eski siyasi müsteşarı John Kunstetter tarafından Ankara'dan ABD'ye gönderilen belgede geçiyordu. Belgede 2005 yılının Haziran ayında AKP hükümetinde yapılan restorasyon ele alınıyordu. Belgedeki iddia Başbakan Erdoğan ile Abdullah Gül arasında kabinede bir çatışma yaşandığı yönündeydi. 3 Haziran 2005'te Tarım Bakanı Sami Güçlü, Devlet Bakanı Güldel Akşit ve Bayındırlık Bakanı Zeki Ergezen, Başbakan Erdoğan'ın isteğiyle istifa etti. Güçlü'nün yerine Mehmet Mehdi Eker, Ergezen'in yerine Faruk Nafiz Özak, Akşit'in yerine Nimet Çubukçu getirildi. Belgedeki iddiaya göre kabine reformundaki amaç şuydu. Erdoğan Gül'ün kabinedeki etkinliğini sınırlama isteğindeydi. Bu nedenle Abdullah Gül'e, kimilerine göre ise Nur cemaatine, yakın isimler tasfiye olurken yerlerine Erdoğan'a yakın isimler atanıyordu. Başbakan söz konusu tasfiyeyi gerçekleştirirken kabinenin kuruluşunda bakanlardan aldığı istifa mektuplarını kullanıyordu. Belgede Zeki Ergezen'in görevden alınması Aksu ile ilişkilendirilerek şöyle yorumlanıyordu. İkinci isim ise İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'ya yakınlığı ile bilinen, Gül ile sıkı bağlantıları olduğu söylenen ve özellikle gavurlar sözüyle tepki toplayan Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen'dir. ABD müsteşarı Aksu ve Ergezen'in birbirleriyle yakınlığına dikkat çekiyordu. Müsteşarın tespiti bununla da sınırlı değildi. Müsteşarın AKP içinden aldığı bilgiye göre Erdoğan Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker'i Tarım Bakanlığı'na getirerek Eker'i Diyarbakırlı Aksu karşısında alternatif haline getirmişti. Kabine içinde Aksu lehine olan Diyarbakır dengesi bu atamayla bozuluyordu. Kunstetter'in ifadesi şöyleydi. Güçlüyü görevden alan ve yukarıdaki atamaları yapan Erdoğan, Abdullah Gül'ün parti içi etkinliğini kısmak niyetinde olduğunu açık bir şekilde göstermiştir. Akşit ve Ergezen'i de görevden alan ve özellikle Diyarbakır'da güçlü bir isim olması nedeniyle İçişleri Bakanı Aksu'nun en önemli rakibi olan Eker'i atayan Erdoğan, bu anlamda bu rekabette ilmiği Abdülkadir Aksu'nun boynuna geçirmiş durumdadır. Kunstetter önemli bir not olarak Eker'in Nakşibendi olduğunu da ekliyordu. Kunstetter'e göre Eker ataması Aksu'nun kabinedeki ömrünün uzun olmayacağını gösteriyordu. Nitekim tahmini de doğruydu. 2007 yılında oluşan kabinede Aksu'ya yer verilmeyecekti. Aksu'ya karşı güvensizlik. Söz konusu dönem AKP'nin kamuoyunda tartışıldığı bir dönemdi. Parti içinde artık gizlenemeyen küskün vekillerin partiden koparak yeni bir oluşuma gidecekleri dedikoduları sıkça dile getiriliyordu. AKP adına korkulan olmadı. Söz konusu küskünler 2007 listelerinde adlarını göremeyerek tasfiye edildiler. Tasfiye sonrası AKP Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay şöyle söylüyordu. Demokrasiyle idare edilmeyen partilerde liste depremleri hep olmuştur. bu dönemde de olmuştur. Parti yönetimini eleştirdiğim için beni liste dışı bıraktıkları konusunda bir açıklama yapılmadı. Sürpriz olmadı. Listeyi hazırlayan 8 kişilik parti yönetimini aradım, bana dönmediler. Dönseler liste dışı bırakılmamın gerekçesini soracağım. Türkiye'nin partisi izleyenler bölge sultası oldu. Başbakan Erdoğan da listeyi hazırlayan Salih Kapuzuz, Sadullah Ergen, Faruk Çelik, Necati Çetinkaya, Dengir Mir Mehmet Fırat, Hayati Yazıcıoğlu. Bu kişiler yaptı listeyi. Bölge sultası ortaya çıktı. Ordu, Kayseri ve Hatay'ın doğusundaki bölge bunlar. Türkiye'nin beşte biri olan bölge. Türkiye'nin tamamını etkilemiştir. Bu kişiler kendi dost ve arkadaşlarını İstanbul, Ankara ve İzmir'e yerleştirdiler. Henüz tasfiyenin gerçekleşmediği ancak küskünlerin rahatsızlıklarını gizlemediği günlerde AKP içinde bazı vekillerin kopabilecekleri konuşuluyor. Bu kopuşa kimin liderlik edeceği ise merak ediliyordu. Kimilerine göre bu isim Abdülkadir Aksu idi. Aksu'nun Kürt vekilleri yanına alarak partiden ayrılacağı dahi o günlerde konuşuluyordu. Söz konusu bu iddiada WikiLeaks belgelerinde yer buldu. Kunstetter imzalı bilgi şöyleydi. Erdoğan uzunca bir süredir Aksu'nun partide istediğini elde edemeyen, küskün milletvekillerini partiden koparacağı şüphesini duyuyor. Bundan büyük rahatsızlık hissediyordu. Daha önce Murat Aksu'nun Kentmak soruşturmasını derinleştiren Hanefi Avcı'nın karşısına Mustafa Süzer'in avukatı olarak çıktığını anlatmıştık. Avcı bu olay üzerine dönemin İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ile karşı karşıya geliyor ve görevden alınıyordu. O gün yaşananlar Kunstadter'in hazırladığı kriptoda kendine şöyle yer buldu. Son zamanlarda Aksu Hanefi Avcı'yı görevden alarak Erdoğan'ın talebini yerine getirmişti. Fethullah Gülen'i destekleyen ve Emniyet Genel Müdürlüğü Organize Suçlar Dairesi'nin başında olan Avcı, son dönemde bir ucu AKP'nin kalbine giden yolsuzluk araştırmalarını sonuca erdirmeye çalışıyordu. Aksu hakkında yazılanlar bununla sınırlı değildi. Aksu hakkındaki daha önceki döneme ait sayısız iddia belgede şöyle dile getirilmişti. Aksu'nun Kürtlere yönelik kayırmacılığı, eroin ticaretine karıştığı söylentileri, genç kızlara olan bilinen ilgisi ve oğlunun mafya ile bağlantıları kabine içinde onu zayıf halka haline getirmişti. Erdoğan, Türk devlet kurumlarının bu zayıf noktaları her an kullanabileceğini biliyordu. Gerçekten de Aksu hakkındaki iddialar ağırdı. Uzun süredir kamuoyunda kulaktan kulağa yayılan söylentiler, Türkiye'nin en yakını olduğu devletin belgelerinde Aksu'yu yaralayacak şekilde yer alıyordu. Belki bu nedenledir ki AKP WikiLeaks belgelerini soruşturan komisyonun başına bizzat Abdülkadir Aksu'yu atadı. Aksu hakkındaki iddiaları, "Boş şerefsizlik, alçakça iftira ve yalan" sözleriyle yorumladı. Komisyonun ise ABD'li diplomatlara yaptırım uygulamayı hedeflediğini söyledi. 8. ayrımın sonu. Sayfa 128.